Ayrım 22.
Onun yanı sıra Me Pisioro, kutsal rahip de gelip sizi muayene etmeli. O gelecek ve size evin doğusunda yaptıracağınız 1,5 metre yüksekliğindeki kutsal askıya yatıracak. Bu arada atalarınızla bağlantı kurup sizi iyileştirecek. Bu kutsamanın sıradan bir gelenek olduğunu düşünüyorsanız hala Madagaskar'ı tanımamışsınız demektir. Bir defa kutsamanın en uygun günde yapılması gerekiyor. Bu sırada bir zebunun boğazı iki tarafı keskin bir bıçakla kesiliyor. Kanlı bıçaktan bir damla hastanın ve orada hazır bulunan herkesin alnına sürülüyor. Hayvanın sırt kemikleri hastanın yattığı askının içine konuluyor. Bağırsakları pişiriliyor ve hep birlikte yeniliyor. Etin bir bölümü dağıtılıyor, geri kalanı evde saklanıyor. Me Pisioro ebedeki etin en iyi bölümünü alıyor. Hasta iyileştiğinde de, iyileşirse tabii, tekrar teşekkür hediyeleri veriliyor. Yağmurun yağmaması ya da atalardan birinin rüyada görülmesi de kutsal kabul edilen şeyler arasında. Mezarlıkları da ziyaret etmemeye çalışıyorlar, atalardan biriyle karşılaşmaktan korkuyorlar çünkü. Vintana. Gelelim Vintana Hazretlerine. Kısaca ölüm ve kader anlamına geliyor ama kısaca olmayanı gerçekten uzun. Saatlerce, sayfalarca sürebilir anlatmak, yine de özetlemeye çalışayım. Ülkeye yüzyıllar önce Arap Yarımadası'ndan göçenler ilginç bir yıldız takvimi kullanıyorlarmış. Buna göre günleri ve ayları pusula yönlerine göre gruplara ayırıyorlarmış. Kişinin doğduğu gün ve saatin onun yaşamını biçimlendirdiğine inanıyorlarmış çünkü. Buna göre eğer çok kötü bir Vintana'da doğmuşsa öldürülüyor, ailenin diğer bireylerine kötü şans getireceğinden korkuluyormuş. Bugün hala bu inancın derin izleri var. Geleneksel evler de bu sisteme göre inşa ediliyor. Buna göre ev mutlaka kuzey-güney ekseninde yapılıyor çünkü bu eksen yaşamı simgeliyor. Doğu-batı ekseni de ölümü. Evin kuzeydoğusu iyi ve sıcak kabul ediliyor çünkü güneşin doğduğu yön atalar bu yönden gelebilirler. Yataklarının baş tarafı da bu yöne bakıyor. Burası evi yöneten erkeğin de oturduğu köşe. Batı tarafta ise kadınlar oturuyor ve soğuk oluyor. Kadınlara verilen değeri görüyor musunuz? Kapı ve pencereler de sürekli bu sisteme göre açılıyor. İlk ay olan Alahamadi kuzeydoğu köşesiyle özdeşleştiriliyor. İlk hafta ve ilk pazar günü olan Alahadi de aynen öyle. Bu doğrultuda her ayın ve her günün evin bir köşesiyle bağlantısı var. Günler de apayrı bir Vintana konusu. Örneğin pazartesi üzüntü günüdür. Cenaze törenleri için uygundur, çalışma günü olamaz çünkü sonraki günlerde çalışma daha da zorlaşır. Buna karşılık pazar yani Alahadi en güçlü gündür. Bugün de işler hızlı ve kolay olur. Ama bugün de cenaze töreni yapılamaz çünkü Faydi'ye göre tören yapılırsa bu diğerlerinin de ölümüne neden olabilir. Perşembeler evlilik için iyi bir gündür. Bunun gibi her ailenin, her bireyinde günlerle ilgili faydileri var. Ayrıca renk faktörü de var tabii ki. Buna göre örneğin pazartesi siyah bir gündür. Koyu renkli yiyeceklerinin yenmemesi, koyu renkli giysilerin giyilmemesi ve siyah renkli bir tavuğun kurban edilmesi gerekiyor. Eğer evlenmek istiyorsanız ve müstakbel eşinizle Vintana'nız uyuşmuyorsa üzülmeyin, kolayı var. Çağırın ombiseyi, büyücüyü, dua etsin ve ataları ikna etsin, olsun bitsin. Tabii birazcık parayı gözden çıkaracaksınız. O kadarcık da olur artık. Doğrusu Madagaskarlıların gelenek ve inanç sistemi böyle bir yazıda kolayca anlatılabilecek veya yolunuz bu ülkeye düşerse kısa bir geziyle kavranılabilecek gibi değil. Yıllarca orada yaşamak gerekir. Bir de adanın nispeten soğuk aylarında mezarların açılma törenleri var. Eğer rast gelirseniz belki de adanın en ilginç görüntülerini yakalarsınız. Buna da Famadihana deniyor. Herkes aile mezarının başında toplanıyor ve müzikle mezar açılıyor. Çıkarılan ölüler yeni bir beyaz beze sarılıyor. Ardından müzikle başlar üzerinde dans ettiriliyor. Dansla transa geçiliyor, ölü ile sarmaş dolaş olunuyor. Sonra evlerin çevresinde müzik ve dans eşliğinde tur attırılıp tekrar mezara konuluyor. Kimi ailelerin ölülerini zaman zaman birkaç gün evlerinde tuttuklarını, onları yokluklarında olup bitenlerden haberdar ettiklerini, sonra tekrar mezara koyduklarını da öğrendim. Mezarlık sanatı. Yine Sakalav'dayız. Bu bölgenin bir başka ilginç ve görülmeye değer özelliği de mezar taşları. Mezar taşı deyince gerçekten de taş anlamayın. O lafın gelişi çünkü çoğu tahtadan yapılan heykeller ve süslemeler bunlar. Bu mezarlara ulaşmak öyle kolay değil çünkü yöre halkı ölülerini köylerin dışında gömüyor. Ziyaretçiler de önce ölünün akrabalarından mezarlığı gezmek için izin almak zorundalar. İzin alınsa bile ancak kabileden bir erkek eşliğinde mezarlık gezilebiliyor ve bu rehber yardımıyla kutsal bölümler görülebiliyor. Ama bu bölümlere sadece çıplak ayaklarla girilebiliyor. Mezarlar tahta işlemelerle süslü. Köşelerde ve kuzey-güney bölümlerinde yine tahtadan heykeller var. Tabii acımasız güneş ışınları ve böcekler bunlara da zarar veriyorlar. Buna rağmen aralarında 100 yıl ayakta kalabilmiş olanları da var. Sakalav'da bu geleneğin ne zaman başladığı bilinmiyor. Mezarların önceleri sadece tahta parmaklıklarla çevrili olduğunu, sonradan zamanla geometrik şekiller aldığı ve insan hayvan figürleri eklendiği tahmin ediliyor. Bugünlerde çok daha gerçekçi bir anlayışla insan ve hayvan figürleri kullanılıyor. Ama insan figürlerinin bir bölümü erotik, hatta pornografik ögeler içeriyor. Mezarda pornografik heykeller. İlginç değil mi? Efendim, açıklaması şöyle. Bu simgeler aslında atalarının bu dünyada yeniden doğmalarını anlatıyor. Eski kralların mezarlarındaki figürlerin açıklaması da bu. Çünkü aslında ataları hiçbir zaman bu dünyadan ayrılmıyor onlara göre. Mezarların bir bölümünün beyaz boyalı bir ev şeklinde olması da bundan. Onlar bu evlerde yaşıyorlar. Kral mezarlarının önünde elinde su testisi olan kadın ve omzunda tüfek olan erkek aslında kralı koruyorlar. Bu heykellerden bir bölümü yüzyılın başındaki koloni dönemini anlatıyor çünkü insan figürlerinin üstünde üniformalar var. Prestij göstergesi mezarlar. Madagaskar'ın hemen hiçbir tarafında ölümün varlığın sonu olduğuna inanılmıyor. Ölüm onlara göre dünyadaki yaşamlarından atalarının yaşamlarına bir geçiş sadece. Ataları aslında bu mezarları kullanıyorlar. Bu nedenle de yaptırabilecekleri en iyi mezarları ataları için yaptırmak zorundalar. İşte bu mantık, görkemli, süslü, heykelli mezarların sayısını arttırıyor. Mezara bakınca onun hangi gelir grubundan bir ailenin ölüsü olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi sıkı durun, işte bir faydi daha geliyor. Aileden biri ölünce geride kalanlar hemen bir zebunun kulağına işaret koyarlar. Bu genellikle ellerindeki en iyi zebi olur. Böylece onun ölüye arkadaşlık edeceğine inanılır. Kutsallaştırılan zebu, ölen kişi kadın ise öküzler, erkekse boğalar arasından seçilir. Çocuklar içinse bir dananın kulağına işaret konulur. Böylece yeni bir faydi başlar ve bu hayvanların etleri asla yenmez. Kulağa işaret konulduktan sonra Ombiyasi, büyücü çağrılır ve o ölünün iyi bir günde mi yoksa kötü bir günde mi gittiğini saptar. Eğer kötü bir gündeyse ölü 24 saat bekletilir, gömülmez. Ölüyü sadece yakın aile bireyleri ilk 24 saat içinde görebilirler. Kadınlar yüzlerini kapatır, kirli giysiler giyer, ağıtlar yakarlar. Şarkıcılar da bunlara eşlik ederler. Bazı yörelerde vefattan hemen sonra, bazılarında da rahmetlinin yaşadığı evden daha iyi bir kulübe mezar inşa edildiğinde cenaze töreni yapılıyor. Bu mezarları bir süre sonra bir profesyonel bekçi koruyor. Bugünlerde bütün bu gelenekler bitmek üzere. Tabuta gelince, tabut eskiden ormanın en zengin olduğu zamanlarda Hazamalanga adlı ağaçtan yapılırmış. Bugün ağaç seçimine özen gösterilmiyor ama ağaç kesilmeden önce bir inek kesiyorlar ve kanını ağaca sürüyorlar. Ölü tabuta konuluyor, mezarına getiriliyor ve kulübesi tamamlanana dek tabutta bekletiliyor. İşte cenazede bile böylesine ilginç ve de zengin gelenekleri var Madagaskar'ın. Anıtsal taşlar. Dev granit ya da çimento menhirler Madagaskar'da tarlalarda, yol boyunca ya da dağların zirvesinde sık sık görülebiliyor. Hepsi de farklı amaçlarla dikilmiş. Söz gelimi, birisinde evden uzakta ölen bir aile bireyinin anısı gözetilmiş, çünkü onun cesedi yakılmadığı ve bu ruh dinlenme yeri bulamadığı için, hem ruhun kendisi hem de yaşayan akrabaları için bir korku kaynağı oluşturmuş. Bunu önlemek için de elbette menhirler dikecekler. Yakılmamış ruhun sığınağı çünkü. Menhirler aynı zamanda zor zamanlarda ölmüş atalardan öğütler alan ve zebu, ördek ve tavukların kurban edildiği yerler. Geçmiş zamanlarda örneğin bütün bir köy adına bu tür anıtların dikildiği de görülürmüş. Kral mezarları ve atalar. Gezimizin üçüncü günü Kral Rabibi'nin mezarına gidiyoruz. Yol boyunca su sıkıntısı çeken fakir halkı, pirinç tarlalarını ve göğe uzanan mango ağaçlarını görüyoruz. 17. yüzyılda yaşamış ünlü Kral Rabibi'nin mezarının çevresi bölgeye has ilginç kaktüs ağaçları ile bezenmiş. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, Madagaskar'da ulaşım berbat. Otobüsler, minibüsler tıklım tıklım. Üstelik de tam dolmadan, yani yolcuları iyice istiflemeden kalkmıyorlar. Biz kullanmadık ama orada otobüs veya minibüse binecekseniz kişi başına en az 2 bilet almanızda yarar var. Ormanda bazı bölgelerin etrafı alçak bir çitle çevrilmiş. Oraya basılmaması gerekiyor. Bilin bakalım neden? Elbette ki Faydi Hazretlerinden dolayı. Ayakkabılarımızı çıkarıp taşların üstüne çıkıyoruz. Yıllar önce dağınık yaşayan bölge kabilelerini bir kuvvet altında birleştiren Kral Rabibi'nin mezarı, çim üstüne konulmuş kırık bir seramik vazo, paslanmış ufak bir bavul ve bir çandan ibaret. Doğrusu şaşırdık. Tulear bölgesinde Madagaskar'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi atanın kemikleri mezardan çıkarılmıyor. Ama ölen bir aile büyüğü mezarına gömülmeden evde en az bir hafta konuk ediliyor ve burada sonsuz yolculuğuna hazırlanıyor. Bu yolculuk için gerekli olan eşyalar da kendisine armağan ediliyor elbette. Nihayet rom içilen müzikli bir törenle bu sonsuz yolculuk başlıyor. Tulear'da bir mezara sadece bir kişi gömülüyor, ancak dağlık bölgelerde toplu aile mezarları da var. İkinci durağımız ise Niyari. Niyari bir kralın kızının ismi. Bu bölgede sık sık nehrin taşması sonucu sel felaketi oluşurmuş ve halkın artık bu sellere direnme gücü kalmamış. Sonunda ataların isteğiyle kral, kızı Niyari'yi halk arasında yürüyen ağaç olarak anılan görkemli ağaçların en büyüğünün altında kurban etmek zorunda kalmış. Peki sonra ne olmuş diyeceksiniz. Eminim size de saçma ve inanılmaz gelecek ama sel durmuş. Öyle sanıyorum ki halk efsaneyi kendi inanmak istediği biçimde sona erdirmiş. Dönerken, Kızıl Ülke'ye oldukça fantastik bir şiirle veda etmek istiyorum. Adı Hangi Görünmez Fare. Şiir Jean-Joseph Reberivero'ya ait. Hangi görünmez fare gecenin duvarlarından inip sütlü ay pastasını kemiren? Yarın sabah ay çıkıp gidince kanayan diş izleri kalacak. Yarın sabah bütün gece içenler, kağıtları düşürenler ellerinden yarı kapalı gözlerle aya bakıp kekeleyecekler. Kimin şu para yeşil masada yuvarlanıp giden? Ah diyecek içlerinden biri. Dostumuz her şeyini yitirdi de öldürdü kendini. Hepsi yarın gülümseyecek. Sendeleyip düşecekler. Ay orada olmayacak artık. Fare alıp götürdü onu deliğine. Evet, yedi canlı baobab ağaçlarını, çift ayak üzerinde zıplayan beyaz lemurları, sarı çizgili güzel kaplumbağaları, ataya sevgi ve saygının canlı örnekleri faydeleri geride bırakıp, bu güzel ve büyük adadan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu geziden de biz gezginlere güzel anılar kalıyor. Bir konser anısı ya da İsmail diye biri. Haluk Levent. Haluk Levent 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'da doğdu. Ankara Üniversitesi Kastamonu Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu. 1989 yılı başlarında küçük kafe ve barlarda gitar çalıp şarkı söyleyerek geçimini sağlamaya başladı. Cüzdanla Savaş Vakfı gönüllü üyesi olan Levent, burada çeşitli yardım faaliyetlerine başladı. 1992 yılında kaset için çalışmaya başlayan Levent, Yollarda isimli ilk albümünü 1993 yılında çıkardı. Sosyal duyarlılığıyla tanınan Haluk Levent, her albümünde değişik konularda mesajlar verdi. Levent daha sonra sırasıyla Bir Gece Vakti, Arkadaş, Yine Ayrılık ve Leyla isimli albümlerini de çıkararak 7 yıldır gerek kaset satışlarıyla gerekse konserleriyle Türkiye'nin en beğenilen sanatçılar arasında yerini aldı. Türkiye çapında her yıl ortalama 210 ila 230 arasında konser vermektedir. Bununla birlikte Avrupa'da 7 ülkede, Amerika'da Los Angeles ve Kaliforniya üniversitelerinde etnik konserler verdi. 1998'in Kasım ayında İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda orman yangınlarını protesto etmek için 10 saat 50 dakika, hiç ara vermeden 140 bin biletli izleyici ve noter huzurunda dünya rekoru sayılan bir konser verdi. Bu bölüm, Haluk Levent'in Gendaş Yayıncılık tarafından 1998 yılında yayınlanan Kedi Köprüsü isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Ege tarafında bir konserdeydik. Yılda 1996 olsa gerek. Salon hınca hınç dolu. 2-2,5 saatlik konserden sonra kulise döndüm. Bu işin içinde olanlar bilirler. Konserinize binlerce insan gelse bile bunlardan çok az kısmı kulise girebilir. Kulise girebilmek için her şehirde belli kurallar geçerlidir. Bunlar yazısız kurallardır. Bu kuralları şöyle sıralayabilirim. Şehrin emniyet müdürünün ya da valisinin çocukları olacaksınız ki polis kordonunu rahatlıkla aşabilirsiniz. Bodyguardlardan, o andaki salon güvenliğinden sorumlu olan insanlardan birinin yakını olacaksınız. Şehirde konseri organize edenleri yakından tanıyacaksınız ki bu hem konsere hem kulise daha rahat girmenizi sağlayacaktır. Bunlar sadece benim için değil, birçok sanatçı için geçerli. Bunlar yazısız kurallardır. Yani ben kulisteyken birileri kapıyı açıp girebiliyorsa ve fotoğraf çektirip imza almak istiyorsa bu mutlaka bir yerden torpillidir. Aslında ben kulise herkesin gelmesini isterim ama ne zaman ne de mekan buna olanak vermediği için en azından gelenlerle çok yakından ilgilendiğim, kulise kim gelirse gelsin bu gelen arkadaşlarla fotoğraf çektirdiğim ya da kaset kapaklarını imzaladığım çok iyi bilinir. Yine böyle bir gündü. Uzaktan bir genç çocuk yanında 2-3 kız arkadaşıyla beraber havalı bir şekilde kulise girdi. O sırada kuliste birkaç yerel gazeteci, birkaç imza isteyen arkadaş, bunun yanında orkestra üyeleri bulunuyordu. Kapıyı açar açmaz elini uzatıp bana doğru yürüyerek "Naber Haluk'cum?" diye bir girizgahla yanıma yaklaştı. İçimden o anda "mutlaka bir arkadaşımızdır, tanışmışızdır ki bu kadar samimi davranıyor" diyerek hemen elimi uzattım ve "merhaba, hoş geldin" dedim. Tanımıyordum ama yanındaki bayanlara karşı kendisini küçük düşürmemek için sıcak davrandım. Tam o esnada gözlerime baktı, "beni tanıdın mı?" dedi. İçimden sitem ederek "yahu adam, seni nereden tanıyayım?" dedim. Yine içimden "biraz tanışıklık göstereyim ki arkadaşların yanında bozum olmasın" diye söylendim. Sonra da kendisine "evet, tanıdım" dedim. O anki zor durumundan kurtarmak için elini sıktım. "Hayır, tanımıyorum" desem arkadaşların önünde küçük düşecekti kendince. Hani imza isteyecekler diye düşündüm ve imzalarını vereyim de bir an önce gitsinler istedim. "Ben tanıdım" der demez bana dönüp "peki nereden" demez mi? İçimden bir küfür daha bastım. "Be adam" dedim. "Bir kere merhaba demişim. Seni tanıyorum demişim. Beni niye zora sokuyorsun? Hadi beni bırak, kendini niye zora sokuyorsun? Ben ne bileyim seni nereden tanıdığımı" diye içimden geçirirken döndüm, yine onu kurtarmak için omzuna vurdum. "Tanıdım tabii ki. Konserlerden, şuradan, buradan" dedim. Adamın peşimi bırakmaya pek niyeti yoktu. "Yok yok, nereden, nereden" dedi. "Hay Allah" dedim kendi kendime. "Bir taraftan diğer çocukların fotoğraflarını imzalıyorum. Bir taraftan da İsmail adındaki o arkadaşla ilgilenmeye çalışıyorum." "İsmailciğim" dedim. "Günde 200-300 kişiyle karşılaşıyorum. Bir gün önce ne yemek yediğimi, nerede olduğumu bile unutmuş durumdayım. Turneler murneler, başladım İsmail'e derdimi anlatmaya. İşimi gücümü bıraktım, varsa yoksa İsmail'le uğraşıyorum." Ama birden kuşkuyla, "ya bu adam bu kadar ısrarlıysa kesin ben çok ayıp ettim. Çünkü bu adam benim sınıf arkadaşım. Unuttuğum bir dostumun tanıdığı falan da olabilir. Uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım da olabilir" diye düşünüp İsmail'e bir nevi özür mahiyetinde bir şeyler söyledim. "İşte konserlerimdir İsmail'ciğim, şudur budur, öyledir böyledir, hatırlamıyor insan" gibisinden bir sürü şeyler söyledim. Bu arada basın röportaj için bekliyor, bir sürü insan fotoğraf için, hatta İsmail'in yanındaki bayanlar da "ya İsmail, bırak artık şu tanışma meselesini de fotoğraf çektirelim" diyorlar. "İsmail Nuh" diyor, "peygamber" demiyor. "Yok yok, senin burnun büyüdü, artık insanları tanımıyorsun." Çok sinirlenmiştim. Hata neredeydi? Hafızamda mı yoksa İsmail'de mi? İsmail'ciğim dedim. Yani bunun burun uzamayla ilgisi yok. Hatırlamıyorum. Birçok insanla tanışıyorum. Çok insanla arkadaş oluyorum. İsmail tekrar yok yok. Benim tanıdığım Haluk Levent böyle değil deyince bir zamanlar konserlerine gittiğim sanatçılar aklıma geldi. Zülfü Livaneli'nin kulisine bu kadar rahat girebilir miydim? Zülfü Livaneli'ye naber Zülfü tanıdın mı beni deseydim benimle bu kadar ilgilenir miydi? Ya da sevdiğim başka bir sanatçı. Durdum. İsmail'cim nereden tanışıyoruz bana ne olur söyle. Kendimi affetmeyeceğim lütfen söyler misin nerede tanıştığımızı? İsmail bana baktı ve geçen yılki Fethiye konserini hatırlıyor musun diye sordu. Evet dedim. Organizasyonla birlikte yemeğe gitmiştin hatırlıyor musun?